Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında sizinle yeniden birlikteyiz. Bugün Yüz Akı Dergisi'nin Eylül 2016 sayısından yazılar paylaşacağız. Ve ilk olarak doçent doktor Harun Övmüş imzalı "Şeytan Bazen Sağdan Gelir" başlıklı yazısını sunuyoruz. İnternette bir kayıt var. Dini cemaat lideri rolünü üstlenmiş bir kişi takipçilerini şekillendirmek için mealen şöyle diyor: "Peygamber bana gelse, öyle rüyamda falan değil, şemailiyle hiç şüphe duymaksızın tanıyacağım şekilde açıktan açığa gelse ve "Ey falanca, artık yeter, sen bu hizmetleri bırak, arkadaşlarınla birlikte bir mağarada inzivaya çekil" dese, "Olmaz ya Resulallah, sana saygım sonsuz ama müsaade buyurursan ben senin vefat etmeden önce söylediklerini, vefatından sonra söylediklerine tercih edeceğim" derim. Yine işimi yapmaya devam ederim. Vefatından sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir insana gelip gelmeyeceği başlı başına ele alınması gereken ayrı bir mevzu. Ancak bu sözün sahibinin bu konuda müsbet bir görüşe sahip olduğu gayet açık. Bu açık duruma binaen söylediği bu sözden çıkarılabilecek neticeler şunlardır. 1. Bu kişi kendisini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önüne geçirmekte referans kaynağı olarak peygamberi değil, kendisini görmektedir. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra açık açık geleceğini kabul etmesine rağmen bu şekilde gelişi esnasında vereceği bir buyruğu dikkate almayacağını belirtmektedir. 2. Yaptığı işlerin meşruiyetine o kadar inanmaktadır ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yasaklamasıyla bile onları yapmaktan geri durmayacaktır. Peki bu İslami bir tavır mıdır? Bir Müslümanın böyle davranması doğru mudur? İslam, Kur'an ve sünnete dayandığına göre bu konuda Kur'an'a bakmak gerekir. Kur'an şöyle diyor: "Allah ve Resulü bir işe hükmettiğinde inanmış bir erkek ve kadının o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Her kim Allah ve Resulüne karşı gelirse apaçık bir sapkınlığa düşmüş olur." Ahzab 36. Ey iman edenler! Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. Hucurat 1. Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükmü işlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olamazlar. Nisa 65. Mealini verdiğimiz ayetler, birinci maddenin Kur'an'la taban tabana zıt olduğunu açıkça ortaya koyuyor. İkinci madde ise, sözü söyleyen kişinin davasına olan inancını, ona olan adanmışlığını, uğrunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağını gösteriyor. O kadar ki davasının esasını dinin teşkil ettiği iddiasında olmasına rağmen, dini getiren peygamber yasaklasa bile, onun uğrunda çalışmaktan vazgeçmeyecek. Gerçekten de "yiğidi öldür, hakkını yeme" sözü mucibince, belirtelim ki söz sahibinin takipçilerinin gayret ve fedakarlıkları çok yüksektir. Her biri kendisine verilen vazifeye kilitlenir ve onu bir hakkın yerine getirmeye çalışır. Başka bir şeyle ilgilenmezler. Vazifeleri uğrunda fedakarlık adeta onların birinci düsturudur. Nitekim son günlerde bunların bir kurumu internetten bu hususla ilgili çok cali bir dikkat bir mesaj yayınladı. Mesajda dünya ve ahiretini feda edecek fedakar kimselerden bahsediliyordu. Alınız işte şeytanın sağdan gelmesi neticesinde ortaya çıkan sapkın uç bir fikir daha. Dünyanın feda edilmesini anladık da ahiretin feda edilmesi ne demek oluyor? Bir Müslüman ahiretini feda edebilir mi? Ahiretin feda edilmesine değecek kadar yüce olan ne ki? Yapılan her iş ahiretin elde edilmesi için değil midir? Böyle bir düşünce Kur'an ölçülerine sığar mı? O Kur'an ki başta Allah'ın hoşnutluğu olmak üzere ahiret mükafatlarını kazanılacak en yüksek değerler olarak sunmaktadır. Böyleyken onların feda edebileceği daha yüksek bir değer tanımış olabilir mi? Asla. Bu şeytanın üfürdüğü bir vesveseden ibaret. Bu vesvesenin teyidinde muhtemelen Hazreti Ebubekir'e nispet edilen "Ya Rab, benim vücudumu öyle büyüt, öyle büyüt ve sonra cehenneme koy ki cehennem başka kimseyi almasın" gibi sözler de kullanılıyordur. Bu söz doğru bile olsa lafız ve manası kat'i onca Kur'an ayeti yanında ne ifade eder ki? Kur'an, darlığı ehli için apayrı bir işkence olan cehennemin suçlularca doldurulacağını bildirmektedir. Kur'an, Allah kelamı olduğuna göre bu bildirim mutlaka gerçekleşecektir. Sonra başkalarının suçundan dolayı Hazreti Ebubekir neden yansın? O yanmak istese bile Allah onu yakar mı? Böyle bir cezalandırma, Kur'an'ın en önemli ilkelerinden biri olan suçun şahsiliği ilkesine aykırı olur. İslam itidal dinidir. Onda aşırılıklara yer yoktur. Halbuki görüldüğü üzere sadedinde olduğumuz fedakarlık ve diyarganlık anlayışı akıl almaz aşırılıklar içermekte, böylece özünde övgüye değer bir hasret saptırılmakta ve amacından çıkarılmaktadır. Vazife şuuruyla ilgili de benzer bir durum mevzu bahistir. Vazifeye odaklanmak ve başka bir şeyle ilgilenmemek, vazifenin iyi ifası bakımından elbette önemlidir. Ancak vazifeyi iyi yapacağım diye, neticede diğer vazife sahipleriyle birlikte üretilenin ne olduğunu hiç düşünmemek çok büyük bir taksir olur. Bazen işin sonunu düşünmek, vazifeyi yapmaktan çok daha önemli ve önceliklidir. Çünkü kişi, benim yapmam gereken vazifemden ibaret, ötesini düşünmek haddim değil, büyüklerimin elbette bir bildiği vardır diyerek başkalarının kendi adına da düşünüverdiği rahatlığına düşer, hiçbir sorgulama ve değerlendirme yapmazsa kime ve neye hizmet ettiğini bilemez. Hele hele bu vazife şuuru, yukarıda geçen saptırılmış fedakarlık ve diyarganlık anlayışıyla bir araya gelirse, çok vahim neticeler verebilir ki maalesef şu andaki durum da bundan başka bir şey değildir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin "Müminin firasetinden korkun" buyurduğu nakledilir. Ama zamanımızdaki Müslümanların umumiyetle musab oldukları dertlerden biri de ne yazık ki firaset konusundaki eksiklikleridir. Kendi adıma konuşayım, firasetten behrem olsaydı biraz dikkat kesilir, araştırır ve bu yazıyı 4 yıl önce yazardım. Fakat firasetin kıt olduğundan dolayı ancak bugün yazabiliyorum. Halbuki bugün yazmanın ne kadar faydası var ki? Bugün artık ayağa taşa takılan bile yazımızın başında sözünü naklettiğimiz kişiyi ve takipçilerini suçluyor. Bu da ayrı bir mesele ya. Millet olarak sevgimize de nefretimize de nihayet yok. Bir kesime mensup olan her ferdi suçluluğu sabit olmadan sırf o kesime mensup diye toptan suçlu ilan etmek, hem bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adaletsizliğe sevk etmesin, Maide 8 buyuran Kur'an'ın adalet anlayışına aykırıdır. Hem de suçu sulandırıp gerçek suçluların tespit edilmesini perdeleyebilir. Nitekim ülkemizde daha önce bunun bir örneği de yaşandı. Firasetimiz kıt olsa da ibret alma hasretimizi bari kaybetmeyelim de yazımızı ülkemizde 3,5 senedir yaşanan hadiselerden çıkarılacak derslerle bitirelim. Dini cemaat lideri olsun, tarikat şeyhi olsun, parti başkanı olsun, herhangi bir şahsı yüceltmek, yanılmaz görmek, doğrunun ölçüsü olarak almak İslam'la bağdaşmaz. İslam'a göre doğrunun ölçüsü şahıslar değil, Kur'an ve sünnettir. Herhangi bir şahsı Kur'an ve sünnetin önüne geçirmek şirktir. Ayrıca bu yazımızda bazı örneklerini işaret ettiğimiz yanlış anlayışlara da kapı aralar. İşin ehline verilmesini emreden Kur'an emri, mucibince liyakati esas almayıp da kendi cemaatinden, tarikatinden ve partisinden olanları kayırmak, klikçi ve zümreci bir tutumdur. iltimas ve kayırma, liyakat sahiplerini harcayarak yapılırsa, zulüm ve ahlaksızlık olmasının yanı sıra kin ve nefreti körükleyerek derin ayrılıklara ve toplumun kamplaşmasına yol açar. 3-4 yıldır yaşadıklarımızdan çıkarılması gereken başlıca dersler bana göre bunlardır. Peki, çevremize bakalım, bu konularda ders almış görünüyor muyuz? Pek az olan müstesnaları bir tarafa, öz eleştiri yapıp, liderini veya şeyhini yüceltmekten ve klikçilikten vazgeçen cemaat veya tarikat var mıdır? Yoksa olanlardan hiç ders çıkarmamışız demektir. Meselenin künhüyle ilgilenmeksizin bir zümreyi günah keçisi yapıp işin içinden sıyrılmamalıyız. Başka bazılarının da aynı hataları yapmalarını bekleyecek yeni bir firasetsizlik örneği mi sergileyeceğiz? Mesele zihniyetle ilgilidir. Zihniyet değişmedikçe bu yaşadıklarımızın benzerini bundan sonra da yaşamaya devam ederiz. Müslümanlar bir an önce şahısları bırakıp Kur'an ve sünneti ölçü almaya başlamalı ve adaleti hep ayakta tutmalıdırlar. Kıymetli dinleyenlerimiz, programımıza ilk olarak Doçent Doktor Harun Öğmüş'ün kaleme aldığı "Şeytan Bazen Sağdan Gelir" başlıklı yazısını sunduk. Ve değerli dinleyenler, İrfan Öztürk'ün kaleme aldığı "Yüce Rabbimizin İlim ve Kudreti" başlıklı yazısıyla Sesli Dergi'ye devam ediyoruz. Yine Yüz Akı Dergisi'nden aktarıyoruz yazımızı. Ey kardeş! Alemlerin Rabbi olan Allah birdir. Mülk O'nundur. Allah, bütün alemlerin yaratıcısı, tek ve kesin hakimidir. Her şey Allah'ın emrinde, sonsuz kudreti ve tasarrufu altındadır. Allah'ın izni ve iradesi olmadan en küçük bir madde hareket edemez, yer değiştiremez, kimyevi ve fiziki bir değişim gerçekleştiremez. Lütfen peşin bir hüküm taşımadan ve aklı seliminle önce kendini incele ve sonra başını kaldırıp göklere bak. Ayağının altındaki atomlarla bedenindeki hücreler ve gökteki yıldızlar arasındaki bağlantıyı gör. Kainattaki denge, nizam, ahenk, disiplin ve birliğe bak. Bir tek zerre, bir tek madde ve bir tek küme kainattan kopuk yaşayamaz. Sen de kainatın bir parçasısın ve kainattan kopamazsın. Havasız, susuz, gıdasız ve güneşsiz yaşayamazsın. Bütün alemlerin Rabbi olan Allah senin de Rabbindir. İnansan da, inanmasan da O'nun kulusun. Maddeleri putlaştırıp şirk zincirini kendi elinle boynuna takma. Öyle herkesin izinden gitme. Allah yolunda istikametle yürüyen Allah erlerinin peşinden git ve yalnız Allah'a kulluk et. Çünkü sen, alemi emirden gelen maddeler üstü bir varlıksın ve yalnız Allah'a kulluk etmeye layıksın. Varlıklardan hiçbiri kendi gücü, irade ve isteğiyle bulunduğu noktaya gelmemiştir. Ne hayvan türleri kendi istekleriyle hayvan olmuşlar, ne de insanlar kendi istekleriyle insan olmuşlardır. Allah, insanı kendisi için yaratmış ve yeryüzüne halife kılmıştır. Canlı ve cansız bütün varlıklar insanın istifadesine sunulmuş ve insan Allah'a şuurlu ibadet ve itaat etmekle mükellef kılınmıştır. İnsan bu kutlu ve tabii vazifesini yaparsa ve yalnız Allah'a kulluk ederse, tabii yeri ve yörüngesi olan ahsen-i takvim makamında kalır. Başta gönlü olmak üzere tüm duygularıyla tatmin olup ruhi zevklere ve manevi feyizlere kavuşur. Aksi halde, yani maddelerden bir maddeyi putlaştırırsa veya taşlara, leşlere tapınırsa, esfele safiliğine, aşağıların aşağısına düşer. Tabii yerinden ve yörüngesinden koptuğu için bütün duyguları altüst olur, dengesi bozulur ve koca dünya kendisine dar gelir. Ahsen-i takvim üzere yaratılan yeryüzünün halifesi olan insan, lütfen nefsinin öfke, şehvet, ihtiras, gurur ve benlik gibi duygularının esiri olma. yaprak yaprak, çiçek çiçek, kuşlardan karıncalara kadar madde alemini incele. Akan suya, esen rüzgara, dönen dünyaya, aya, yıldızlara, güneşe ibretle bak. Kainatın tam otomatik bir fabrika gibi dengeli, düzenli ve disiplinli çalıştığını anlar ve tevhid-i ef'al makamına erişirsin. Otomatik bir makinenin çarklarının irili ufaklı, değişik çaplarda olmaları plan ve projenin gereği olduğu gibi, atomun çekirdeğinin etrafında dönen elektronlarla güneşin etrafında dönen gezegenlerin de ilahi takdirin gereği olduğunu anlarsın. Bütün alemlerin Rabbi olan Allah, madde aleminde her şeyi sebeplere bağlamış ve bu sebeplerle zat-ı uluhiyetini gizlemiş ve perdelemiştir. Gönülleri Allah'tan başka bir şeyle tatmin olamayan ihlaslı kullar tüm sebepleri ve perdeleri aşıp gerçek imana ve ruhi huzura kavuşurlar. Nefislerinin esiri olan gafiller de sebepleri putlaştırıp perdeleri aşamazlar ve ruhi bunalımda kabir azabının sıkıntısını yaşarlar. Sonsuz ve sınırsız kudret sahibi olan Allah, bütün alemlerin Rabbidir. Yerde, göklerde ve bütün alemlerde kesin bir hakimiyet, tam disiplin, ahenk, nizam ve denge vardır. Bir tek zerre, bir tek hücre ve bir tek mikrop kesinlikle başıboş değildir. Karıncanın gözündeki hücrelerden, yıldızlara kadar, cinlerden, meleklerden, arşa kadar tüm varlıklar Allah'ın emri ve kesin hakimiyeti altındadırlar. Canlı ve cansız bütün varlıklar kader denen bu ilahi iradenin isteği ve programı dahilinde yaratılırlar. Tohumlarının özünde takdir edilmiş ve programlanmış kaderleri yazılıdır. Yapraklarının şeklinden, çiçeklerinin ve meyvelerinin tat, renk ve kokusuna kadar tüm kaderleri yazılıdır. Doğum sancısı başlayan ve ilk doğumunu yapacak olan vahşi canavarlar, ebe okulunda eğitim görmüş veya doğum evinde ihtisas görmüş gibi doğumla ilgili tüm gerekleri yerine getirir ve şaşırmadan uygularlar. Doğumla ilgili hafızalarında görüntü ve ön bilgiler bulunmadığı halde, doğum öncesi yavrusunun yatacağı yeri hazırlar, doğumdan sonra da yavrusunun her tarafını yalayarak hem nemini kurutur hem masaj yaparak kan dolaşımını sağlar ve yavrusunu ısıtır. Yumurtadan çıkan tavuk ve ördek türü kanatlılar rızıklarını yerde ararken, doğum yoluyla gelenler rızıklarını analarının bedenlerinde ararlar. 10-15 dakika sonra ayağa kalkan yavrular, analarının kulağına, kuyruğuna yapışmayıp memelerini bulurlar ve hemen emmeye başlarlar. Yeryüzündeki bütün canlıların rızkı Allah'a aittir. Her birinin barınacak ve ayrılacak yerlerini bilir. Bunların hepsi Kitab-ı Mübin'dedir. Hud 6. Evet, bütün canlıların rızıkları ve barınacak yerleri ezelde takdir olmuş ve Kitab-ı Mübin'e yazılmıştır. Sonsuz ve sınırsız ilim ve kudret sahibi olan Allah, bütün alemlerin Rabbidir. Her şey dilediği şekilde gelişir. Allah ne dilemiş ve neyi takdir etmişse vaktinde olur. Allah'ın dilemediği ve takdir etmediği bir şey de olmaz ve olamaz. Ya cansız varlıklar? Atomun çekirdeğinden yıldızlara kadar hiçbir cansız varlıkta dengesiz, düzensiz ve başıboş değildir. Büyük bir uzay gemisi vasfında olan ve üzerinde yaşadığımız dünya da başıboş değildir. Uzayda istediği gibi gezip dolaşamaz. Sonsuz ve sınırsız ilim ve kudret sahibi olan Allah, dünyayı 150 milyon kilometre uzaklıktaki güneşin çekimine bağlamıştır. Dünyadaki canlıların hayatı ve tüm maddelerin dengesi bu irtibatın korunmasına bağlıdır. Güneşin de başıboş olmadığını ve kesin bir denetim altında olduğunu Yasin suresinin 38. ayeti bildiriyor. Güneş de kendisine tahsis edilen yerinde, yörüngesinde cereyan hareket eder. Dünyayı, ayı, güneşi ve yıldızları var edip yaratan Rabbimiz, her birini yerlerine ve yörüngelerine oturtarak çekim kuvvetiyle birbirlerine bağlamış ve sonsuz ilmi ve kudretiyle denge ve düzeni kurmuştur. Sevgili Peygamberimiz, kan aldırmak isteyenlere kameri ayların 17, 19 ve 21. günlerini tavsiye etmiş ve bu tavsiyesiyle kan dolaşımının ayla olan ilgisine işaret etmiştir. Bütün alemlerin Rabbi olan Allah, kainatta öyle bir denge ve düzen kurmuştur ki, en küçük maddeden en büyük yıldızların hareketine kadar her şey emir, disiplin ve kumanda altındadır. Yıldızların belirli yörüngelerindeki hareketlerinden, güneşin ısı ve uzaklık açısı ve ayın her gece dünyaya yansıyan değişik görüntüleri, aziz ve alim olan Yüce Allah'ın takdiriyledir. Madde ötesi alemlerde de durum böyledir. Çünkü Allah bütün alemlerin Rabbidir. Denizlerdeki balıklar gibi meleklerin de belirli yerleri ve makamları vardır. Miraç gecesinde Peygamberimizi Sidre-i Münteha'ya kadar götüren Hazreti Cebrail, ileri geçersem yanarım diye makamını aşamayacağını bildirmiştir. Daha güçlü ve yüksek voltajlara dayanamayan elektronik cihazlar gibi, Cebrail de daha fazla ilahi aşkın ateşine dayanamayacağını itiraf etmiştir. Canlı ve cansız tüm varlıklar gibi bedenimizdeki hücreler ve organlarımız da Allah'ın rububiyet kanunlarına bağlıdırlar. Et parçalarından oluşan organlarımızın akıl ve hayale sığmayan şuurlu faaliyetleri, kalbimizin sürekli çalışması gösterir ki, bedeni yapımızın gerçek sahibi, yöneticisi ve yönlendiricisi yalnız Allah'tır. Bir insanın bedeninde bulunan trilyonlarca hücre, kendi kendilerine yaratmadıkları gibi, bedenin hangi bölümünde veya hangi organında ve ne gibi vazifeler yapacaklarına karar verme şuurunda ve yetkisinde değillerdir. Yaratıldıkları ve kesin bir emir ve murakabe altında sevk ve idare edildikleri apaçık bir gerçektir. Ey kardeş! Lütfen kendine gel, fıtratına, kişiliğine ve tabii yapına gel. Nefsinin istekleri doğrultusunda koşmuş da olsan, namazlarını terk edip haramlara batmış da olsan, kalbindeki imanın çalınmış ve beynin inkarcı felsefeyle yıkanmış da olsan, sapık ideolojilerin ve putlaştırılan sistemlerin kurbanı da olsan, yine gel. Soluduğun havaya ve içtiğin suya bak. Meyve veren ağaçlara ve açılan güllere bak. Aya, güneşe ve yıldızlara bak. Onlara yansıyan ilahi nuru ve ilahi kudreti gör. Kainattaki birlik, denge ve intizama bak. Ana rahminden geldiğini, ömrünün damla damla tükenmekte olduğunu ve mezara doğru gitmekte olduğunu unutma. Ve kabrin ötesinde geçersiz olan sistemlere bel bağlama. Arifler hicret eder Yüce Hakk'ın katına, madde sefaletinden mana saltanatına. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, programımızda son olarak İrfan Öztürk'ün kaleme aldığı Yüce Rabbimizin İlim ve Kudreti başlıklı yazısını paylaştık ve böylelikle programımızın da sonuna gelmiş olduk. Bugün Sesli Dergi programında Yüz Akı Dergisi'nin Eylül 2016 sayısından yazılar paylaşmaya çalıştık ve böylelikle programımızı noktalıyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Hoşça kalın.